Ayrım 9.
Hayata atılmak için sabırsızlanıyordum ve tam o sırada radyoya girmek istiyordum. Kolejden ayrıldıktan sonra babam bana şöyle dedi: "Pekala evlat, artık kendi başınasın. Senin için elimden geleni yaptım. Fakat sen kendi yolunda gitmek istiyorsun." Bir yanım aklımı kaçırmış olmaktan korkarken, diğer yanım o kadar heyecanlanmıştı ki dayanamıyordum. Daha yeni yayına geçen küçük bir FM istasyonunda para almadan yayın saatlerinde çalışmaya başlamıştım bile. Ve babam benle olan bağını kesince biraz daha fazla tanınan bir başka FM istasyonunun genel müdürünün ofisine gittim ve ona küstahça beni işe alması gerektiğini söyledim. Larry Lohr başını arkaya attı ve kesik kesik güldü. "Bunu neden yapayım ki? Fırsatı kaçırmadım. Çünkü bu istasyonda işe aldığın herkesten daha iyiyim." Larry gülmeyi kesti fakat gülümseme yüzünü hiç terk etmedi. "Evlat," dedi, "seni sevdim. Sence Chatspak var. Bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sadece bu iyi mi diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sana bir şey söyleyeyim." Döner iskemlesinde gıcırdayarak bana doğru eğildi. "Bu akşam saat 8'de buraya geleceksin ve gece şovunda seni serbest bırakacağım. Saat 9'da sen devam edeceksin. Ben de dinleyeceğim. Eğer saat 9.30'da seni aramazsam buradan çık git ve bir daha gözüme gözükme." Sırıtması yaralayıcıydı. "Gayet uygun," dedim. Neşeli bir sesle uzanıp elini sıktım. Sonra da ekledim: "Bu akşam sizden haber bekleyeceğim." Dışarı doğru yürüdüm ve park yerinde neredeyse yediklerimi çıkarıyordum. O gece mikrofonun başına geçtiğimde midem hala rahatsızdı. Denemek için istasyonun ismini verdim ve doğrudan müzikle devam ettim. Birkaç şarkı sonrasında saat 9.28 olmuştu. Arayan yoktu ve her gece çıkan çocuğa programı bırakmaya hazırlanırken hevesim kırılmıştı. Eşyalarımı toplarken başını içeri doğru uzattı. "Patron hatta," dedi ve gitti. Avizeyi kaldırdım. "İşe alındın diye homurdandı Larry. 11'e kadar kal. Yarın saat 9'da ofisimde ol." Bana bu fırsatı verdiği için Larry Lohr'a hiç unutmadım. Yıllar sonra Baltimore'da program yönetmeniyken gönül borcumu ödemek için "La Rule La Rule, her zaman gençlere bir şans verin" diye adlandırdığım bir program yaptım. İşe girmek için kapımı çalan pek çok genç vardı. Onları hemen stüdyoya alıp Larry'nin yaptığı gibi yayına çıkaramasam bile bunu yapamayacak kadar büyük bir pazarda bulunan çok önemli bir istasyonduk. Onları ofisime davet eder ve hazırladıkları ses kayıtlarını dinleyerek bir şans verirdim. Ayrıca onlara gelişmek için ne yapmaları gerektiği hakkında da tavsiyelerde bulunurdum. Gene de hiçbirini işe almadım. Sanırım o günlerde radyo bitmişti. Bugün bittiği kesin. Artık hayatınızı kazanabileceğiniz bir yer yok. Bugün herhangi bir meslek sahibi olmak için çekirdekten yetişmeniz gerekiyor. Benim neslim yan kapıdan süzülmeyi başarabilen son nesil olmalı ve bu çok kötü. Gençlerin çırak olarak çalışıp yetişebilecekleri daha fazla sayıda yere ihtiyacımız var. Başarılı olabilmek için bugünün 20-25 yaşlarının üzerindeki baskı korkunç. Daha da kötüsü, çoğu hiç olmadığı kadar kötü eğitilmişler. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Milwaukee Güney Yakası Lisesi'nde aldığım eğitim, bugün aynı yerde üniversiteden mezun bir kişinin aldığı eğitime denk. O da eğer şanslıysa. Okullarınızda araştırmacı ruhu ve öğrenme hevesini hakim kılarak eğitim sisteminizi geliştirmelisiniz. Bunu nasıl yapabileceğiniz hakkında Tanrı ile Sohbetlerin ikinci kitabında size bazı harika ipuçları vermiştim. Burada onları tekrarlamayacağım. Bunun yerine sizi onları tekrardan gözden geçirmenizi ve uygulamaya koymanızı davet ediyorum. Onları uygulamaya koymak mı? Hayat bir yeniden yaratım yöntemidir. Dünyayı ne olduğu hakkında şimdiye kadar edindiğiniz en büyük görüntünün bir sonraki en büyük versiyonu içinde okul deneyimini tekrar yaratmak için gerekli ortamı sağlamaya davet edildin. Tek yapmamız gereken okul kavramını tekrar yaratmak değil. Eğer çocuklarımızın haftanın 24 saatini televizyon izleyerek ve sonra da bir 24 saati de video oyunlarına gömülerek geçirmelerine izin verirsek, düşünme yöntemi vermeyi ve özgürce araştırmayı cesaretlendirmeyi asla başaramayacağımızı da anlamamız gerekir. Çocuklar bu şekilde fazla şey öğrenemezler. Tam tersine bir hayli şey öğrenirler. Nasıl anlık tatminler arayacaklarını, hayatta karşılaştıkları tüm sorunların 28,5 dakika içinde çözümlenmelerini nasıl bekleyeceklerini ve şiddet kullanarak kendi kendine hemen çözümlenmeyen sorunlar karşısındaki hayal kırıklıklarını nasıl dışa vuracaklarını öğrenecekler. Eğlence endüstrisinin idarecileri, televizyon, film ve video oyuncularının şiddet içerseler bile gençlerin şiddet dolu hareketlerinden sorumlu olduklarını inkar etmektedirler. 60 saniye içinde davranışları etkileyeceğini iddia ederek tanesi yarım milyon dolar olan süper top reklamlarını satanlardan aynı idareciler mi? Şey, evet, anlıyorum. Fakat tabii ki çocukların ölüm ve şiddete karşı hassaslıklarını azaltan sadece video oyunları olamaz. Çocuklar bunun sadece bir oyun olduğunu biliyorlar. Bazı polis ve askeri akademilerin profesyonel anlamda hızlı el ve göz koordinasyonunu öğretmek ve hiçbir his duymadan öldürmek için ne kullandıklarını biliyor musun? Video oyunları mı? Sadece bir soru sordum. Cevabı bulmayı sana bırakıyorum. Fakat daha hızlı, daha etkili bir öğretim aracı düşünebiliyor musun? Ah, belki de tüm bunları burada yazmamalıyım. Neden? İnsanlar benden sosyal yorumlar istemiyorlar. Senden de istemedikleri kesin. Bu kitap Tanrı hakkında ve Tanrı'nın dönemin sosyal konuları hakkında fikir yürütmesi beklenmez. Yani gerçek hayat hakkında mı? Politik ve sosyal olaylar demek istiyorum. Senin ruhsal olayların içinde olduğun kabul edilir. Benim de. Çocuklarınızın birbirlerini öldürmesini durdurmaktan daha ruhsal ne olabilir ki? Bu konuda gerçek bir sorununuz olduğunu anlamanız için daha fazla sayıda mı sorunlu liseye ihtiyacınız var? Bir problemimiz olduğunu biliyoruz. Sadece bunu nasıl çözümleyeceğimizi bilmiyoruz. Bunu nasıl çözümleyeceğinizi biliyorsunuz. Sadece bunu yapmak için gerekli isteği toplamış değilsiniz. Öncelikle çocuklarınızla daha fazla zaman geçirin. 11 yaşından sonra kendi başlarınaymış gibi davranmaktan vazgeçin. Hayatlarında etkili olun ve etkili kalın. Öğretmenleriyle konuşun. Arkadaşlarıyla arkadaş olun. Etkili olmaya çalışın. Gerçekten hayatlarında var olun. Sizden kaçmalarına izin vermeyin. İkinci olarak hayatlarındaki şiddete ve şiddet örneklerine karşı etken bir cephe alın. İmajlar öğretir. Aslında görüntüleme kelimelerden daha hızlı öğretir ve daha derin tesir eder. Kültürel tarihinizi tekrar anlatmayı görev edinmiş kişilerin, film yönetmenleri, televizyon prodüktörleri, video oyunları yapanları ve çizgi romanlardan alışveriş broşürlerine kadar her tür imaj yaratıcıları yeni bir etik anlayış içinde şiddet karşıtı bir etik, yeni bir kültürel tarih yaratmalarında ısrarlı olun. Üçüncü olarak bu şiddet araçlarının çocuklarınız ve gençlerinizin ellerine geçmemesini sağlayın ve bundan emin olun. Bunlara kolayca ulaşılmasını ve rahatça ele geçirilmesinin önüne geçin. En önemlisi şiddeti hayatınızdan çıkarın. Siz çocuklarınız için en büyük modellersiniz. Eğer sizi şiddet kullanırken görürlerse onlar da şiddet kullanırlar. Bu çocuklarımızı dövmemeliyiz anlamına mı geliyor? O kadar çok sevdiğinizi söylediğiniz çocuklara bunları öğretmenin bir başka yolu olduğunu düşünebiliyor musun? Onları eğitmenin tek yolu onları dövmek, korkutmak ya da canlarını yakmak mı? Sizin kültürünüz uzun zamandır fiziksel cezayı sadece çocukların değil, yetişkinlerin istenmeyen davranışları içinde bir ceza olarak kullanıyor. Hatta insanların başka insanları öldürmelerini engellemek için insan öldürüyorsunuz. Sorunu çözmek için sorunu yaratan enerjiyi kullanmak deliliktir. Durdurmak istediğiniz davranışları durdurmak amacıyla aynı davranışları tekrarlamak deliliktir. Evlatlarınızın taklit etmelerini istemediğinizi söylediğiniz davranışları tüm toplumunuza örnek olacak şekilde tekrarlamak deliliktir. Ve deliliğin en büyüğü ise tüm bunlar olmuyormuş gibi yapmak, sonra da çocukların neden delice davrandıklarını merak etmektir. Hepimizin deli olduğumuzu mu söylüyorsun? Deliliği tanımlıyorum. Kim ve ne olduğunuza karar vermek size kalmış. Her gün buna karar veriyorsunuz. Her hareket bir kendini tanımlama hareketidir. Burada gayet sert kelimeler kullandın. Dost acı söyler. Tanrı ile dost olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmek istemiyor muydun? İşte böyle bir şey. Dostlar sana doğruyu söyler. Dostlar doğru neyse onu söylerler. Dostlar sana ne yer çekerler ne de sana duymak istediğini, düşündükleri şeyi söylerler. Fakat dostlar sana gerçek neyse onu söyleyip sonra da seni bununla yaşamaya bırakmazlar. Dostlar her zaman senin için oradadırlar. Sürekli destek, yardım ve koşulsuz bir sevgi önerirler. Tanrı'nın yaptığı da budur. Bu süre giden diyalogda tüm bunlar hakkındadır. Bu diyalog daha ne kadar sürecek? Tanrı ile sohbet üçlemesinin sonunda biteceğini sanıyordum. Sen devam etmeyi seçtiğin sürece devam edeceğim. Peki bundan sonra bir başka kitap daha olacak mı? Yıllar önce sana söylediğim gibi bundan sonra kesinlikle bir başka kitap daha olacak. Fakat bu kitap karşılıklı konuşma şeklinde olmayacak. Olmayacak mı? Hayır. Bu ne tür bir kitap olacak? Tek sesten konuşan bir kitap olacak. Senin sesin. Bizim sesimiz. Bizim sesimiz mi? Tanrı ile sohbetlerin Tanrı ile dostluğuna yol açtı ve Tanrı ile dostluğun da Tanrı ile birliğine yol açacak. Tanrı ile birlikte tek bir ses olarak konuşacağız ve bu olağanüstü bir kitap olacak. Tüm Tanrı kitapları olağanüstüydü. Doğru. Senin ve benim sadece konuştuğumuz başka diyalog kitapları olacak mı? Olmasını istiyorsan olacaktır. Evet, bu sohbetlerden çok hoşlanıyorum. Çünkü beni düşündürüyorlar. Gene de bazen senin ne kadar inatçı olduğunu görerek şaşırıyorum. Tercihleri olmayan biri Tanrı için fazlaca ifade ediyorsun. Yön göstermek, tercih belirlemekle aynı şey değildir. Eğer Sidley'e gitmek istiyorsan ve San Jose'ye giden yoldaysan ve yolu sormaktan vazgeçmişsen yanlış yolda olduğunu, yanlış yerden döndüğünü söylemek bir tercih belirtmek midir? Gitmek istediğini söylediğin yere nasıl ulaşacağını söylemek inatçılık mıdır? Bu karşılaştırmayı daha önceden de kullanmıştın. Bunu bana daha önce de söylemiştin. Ve beni sendeki bir şeylere ihtiyaç duyan bir tanrı yapmayı denemede ısrar ettiğin sürece de bunu sana tekrar tekrar söyleyeceğim. Sana şunu söyleyeyim. Sende olan hiçbir şeye ihtiyacım yok. Benim sende olup da benim ihtiyacım olan bir şeyi elde edemeyecek kadar güçsüz bir tanrı olduğumu mu düşünüyorsun? Olmasını istediğim bir şey olduğunu fakat bunun olmasını nasıl sağlayacağımı bilmediğimi mi sanıyorsun? Eğer Sidney'e gitmenizi isteseydim bunu yapmanızı sağlamaktan tamamıyla aciz olduğumu mu sanıyorsun? İşler böyle değil. Bana nereye gitmek istediğinizi söylersiniz ve ben de oraya nasıl ulaşacağınızı söylerim. Binlerce yıldır insanlar Tanrı'ya ne tür bir hayat istediklerini söylüyorlar. Bana ve birbirinize barış, uyum, sağlık ve bolluk dolu uzun bir ömür istediğinizi bildirdiniz. Ben de bunun karşılığında binlerce yıldır size bunu nasıl yapabileceğinizi söyledim. Burada bir kez daha söylüyorum. Bu nedenle kulağı olanlar dinlesin. Evet, fakat dediğim gibi bazen insanlar bunu dinlemek istemiyorlar. Bazı insanlar diyaloğumuzun senin politik konulara girdiğin ya da sosyal olaylar hakkında tartıştığın bölümlerinden hoşlanmadılar. Bu duymak istediğimiz Tanrı değil. Bunu medya işinin içinde olduğum sırada öğrendim. Radyoda düşüncelerimden pek çoğunu yumuşatmak zorunda kalmıştım. Bunu bana söyleyen pek çok patrondan ilki de Larry Lohr olmuştu. Larry için yaklaşık 8 ay kadar çalıştım ve sonra başka bir fırsat yakaladım. Böyle bir olayı fırsat olarak adlandırmamalıyım çünkü artık şans diye bir şey olmadığını ve hayatın niyet ettiklerimizin dışında ilerlediğini biliyorum. Bu iyi. Tanrı ile gerçek yürüyen bir dostluk kurmak istiyorsan Tanrı'nın nasıl çalıştığını anlaman yaşamsal derecede önemlidir. Sürekli olarak hayatta karşılaştıkları iyi sonuçları fırsat, şans, rastlantı, kısmet ya da buna benzer şekilde adlandırmaktalar. Kasırgalar, hortumlar, depremler, ani ölümler gibi kötü sonuçları ise Tanrı'nın işi diye adlandırıyorlar. Bu düşünceye sahip olduğunuz sürece benden korkmanıza şaşmamalı. Tüm kültürünüz bu düşünceyi destekliyor. Her söylediğiniz şey ve onu söyleyiş tarzınız bunu yansıtıyor. Dilinizin her aşamasında mevcut. Şimdi başınıza gelen iyi şeyler ve Tanrı'nın işi diye adlandırdığınız şeylerin ne olduğunu size söyleyeceğim. Ne iki kişi rastlantıyla karşılaşır ne de bir şey kazayla olur. Larry'nin yani doğru kişinin tam da doğru zamanda ve tam da doğru tutumu takılmış bir şekilde orada şans eseri olarak oturduğunu mu sanıyorsunuz? Larry ve senin bu zamanda, bu tarihte şans eseri karşılaşmadığınız fakat kuliste bekleyen bir oyuncunun sırası geldiğinde sahneye girdiği, repliklerini söylediği ve sahneden çıktığı olasılığını dikkate al. Ve oyun sizin oyununuz. Her zaman olduğu gibi yarın hakkındaki her düşüncenizi baştan sona dek yazan kişi sizinle birlikte tam şu anda devam ettiği gibi devam etmektedir. Ağzınızdan çıkan her sözle oyunun her sahnesini yönetmektesiniz. Her hareketinizle oyunu canlandırmaktasınız. Bu korkutucu. Bu oyunun gerçekte nasıl olduğunun çok iyi bir tanımlaması olabilirdi. Olabilir miydi? Dediğim gibi bu oyunun gerçekte nasıl olduğu hakkında çok iyi bir tanımlama ve tabii ki şimdi bunu biliyorum. Tüm bunlar Tanrı ile yaptığım konuşmadan sonra açık hale geldi. Fakat tekrar geriye dönüp baktığımda John Walker isimli en iyi programcımızdan birisinin ben geldikten 2 ay sonra Richmond'da bir iş bulup istasyondan ayrılmasının da bir başka iyi fırsat olduğunu düşünüyordum. Bundan kısa bir süre sonra Johnny'nin Richmond'daki patronu Annapolis Marley'inde uzun dalga istasyonu alan bir şirketle birleşmek için ayrılmaya karar verdi. John Walker Richmond'dan ayrılmak istemiyordu. Fakat Dean, Annapolis'teki istasyona yeni bir görünüm ve iyi bir ses kazandırmasında yardımcı olabilecek yeni genç bir yetenek tanıdığını söyledi. Bu yeni genç yetenek bendim. Göz açıp kapayıncaya kadar doğu kıyısından ayrılmıştım. Annem endişeyle babamdan beni durdurmasını istedi. Babam ise bırak çocuğu gitsin, bu onun zamanı dedi. Fakat ya bu bir hataysa diye sordu annem. Hataysa hatadır dedi babam. Sadece bizim nerede olduğumuzu biliyor. Ağustos 1963'te Annapolis'e vardım. 19 yaşıma girmeme bir ay vardı. Başlangıç ücretim haftada $50. Fakat hey, gerçek bir radyodaydım. Bu bir FM değil, bir M'di. Arabalarda ve sahile indiklerinde küçük radyolarında dinledikleri türden bir istasyondu ve 21. yaş günümde tüm radyo ilanlarını yapma göreviyle istasyonun prodüksiyon müdürü olmuştum. Size bu hikayeleri, özellikle de bunu anlatıyorum. Çünkü Tanrı'nın hayatımızda nasıl etkili olduğunu, Tanrı ile nasıl dost olduğumuzu ve gene de bundan haberimiz olmadığını görmenizi istiyorum. Tanrı'nın yolumuzda bize yardım etmek için insanları, yerleri ve olayları nasıl kullandığını göstermek istiyorum. Ve dahası, her ne kadar o zaman bu şekilde kelimelere dökmemiş olsam da bize yaratıcı gücü vererek hayatımızın gerçeğini belirlememize nasıl izin verdiğini anlatmak istiyorum. 1966'da prodüksiyon yönetmeni olarak işime güneydeki bir istasyonda devam etmeye başladım. Bu istasyonun ismini vermeyeceğim. Çünkü şimdiki sahiplerinin canını sıkmak ya da onları öfkelendirmek istemiyorum. İşler burada farklıydı, eminim. Fakat 1966'da buraya gitmenin benim için bir hata olduğunu düşünüyordum. Tanrı'nın dünyasında hata olmaması henüz öğrendiğim bir kavram değildi. Ancak şimdi meydana gelenin eğitimimin bir parçası olduğunu, dünyada yerine getirmem gereken daha büyük bir iş için hazırlık olduğunu görüyorum. Bu Güney şehrinde bulunmamın benim için bir hata olduğunu düşünmeme neden olan şey burada karşılaştığım ırkçı tutumdu. 60'ların ortalarıydı ve vatandaşlık hakları anlaşması Başkan Johnson tarafından yeni imzalanmıştı. Kanun haline getirilmişti çünkü gerekliydi. Tıpkı nefret suçuna karşı bir yasanın bugün gerekli olması gibi ve Güney'in bazı yerlerindeki geçmişi çok eskiye dayanan ırkçı ön yargının kalelerinde olduğu kadar hiçbir yerde bu ihtiyaç bu kadar belirgin değildi. İşte tam da böyle bir yerdeydim. Bundan nefret ediyordum. Şehre girdiğimde benzin almam gerekti. Arabamı bir servis istasyonuna çekerken her benzin pompasının üzerine takılmış bir levhanın üzerinde yazanı okuduğumda şoke oldum. Sadece beyazlar. Beyaz ırk dışındaki insanlar arkadaki bir pompadan benzin alıyorlardı. Restoranlar, barlar, oteller, tiyatrolar, otobüs durakları ve halka açık diğer yerlerde aynı ayrımcılık vardı. Milwaukee'den gelmiş biri olarak hiç böyle bir şey görmemiştim. Irkçı ön yargılar ne Milwaukee ne de kuzeydeki bir başka şehirde görünmüyor değildi. Fakat bir grup insanın böylesine açıkça ikinci sınıf vatandaş kabul edilmesi durumuyla hiç karşılaşmamıştım. Tüm toplumun bunu yapmanın doğru olduğunda anlaştığı bir yerde hiç yaşamamıştım. İşler daha da kötüye gitti. Yeni tanıdığım birilerinin evine akşam yemeğine davet edilmiştim ve her yerde karşılaştığım bu ırkçı tutum hakkında soru sorma hatasında bulundum. Açık görüşlü, kibar bir çift olan ev sahiplerimin bana bazı açıklamalarda bulunabileceklerini düşünmüştüm. Evet, bazı açıklamalar aldım. Fakat düşündüğüm tarzda değil. Öfkelenen ev sahibim Toms isimli yaşlı bir zenci uşağın doldurması için şarap kadehini kaldırırken kelimeleri uzatarak ve zorlama bir gülümsemeyle konuştu. Evet, yeni dostum, umarım sen de bizi o kadar kaba bir şekilde yargılamazsın. Görüyorsun ki siyahlara karşı hepimiz nazik davranıyoruz. Değil mi? Evet efendim, öyle yapıyoruz. Yoksa neden onlara bu ailenin bir üyesi gibi davranalım ki? Toms'a döndü. Doğru değil mi arkadaş? Ürkmüştüm. Bu adam ne yaptığını bile bilmiyordu. Gene de Toms olayın o kadar da farkında değilmiş gibi görünmüyordu. Doğru efendim, doğru diye fısıldadı ve sessizce odayı terk etti. Şimdi açık bir haksızlığı gördüğümde ilk tepkim ondan uzaklaşmak olmuyor. Onu neyin desteklediğini anlamak için, düzelmesine yardımcı olmak için, yapabileceğim bir şey olup olmadığını görmek için onun üzerine gidiyorum. Fakat o günler kalbimin sadece kendi gerçeği hakkında karar verdiği, ona göre davranmadığı, daha genç olduğum günlerdi ve bu yüzden de sadece dışında kalıyordum. Hoşgörüsüzlüğe karşı hoşgörüm yoktu. Ön yargının derecesi hakkında hiçbir şey anlamıyordum. Bugün siyah deneyim diye adlandırdığımız şey hakkında da hiçbir şey bilmiyordum. Sadece her şeyden uzak kalmak istiyordum. Tanrı'ya beni buradan uzaklaştır diye yalvardım. Gene de en kısa sürede orayı nasıl terk edebileceğimi bilmiyordum. Yayıncılık çok özel bir alandır ve bu pazarda kişinin isteğine uygun iş bulmak kolay değildir. Bir işim olduğu için kendimi şanslı buluyordum. Tabii ki Tanrı'nın dostluğunu hesaba katmıyordum. O günlerde Tanrı'yı hala bazen duaları kabul eden, bazen reddeden ve eğer ruhumda günahlarla ölürsem beni cidden sonsuza dek cezalandıracak biri olarak düşünüyordum. Artık Tanrı'nın her zaman duaları cevaplandırdığını ve ayrıca düşündüğümüz, söylediğimiz ve yaptığımız her şeyin bir dua olduğunu ve Tanrı'dan bir cevap aldığını biliyorum.